Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçilerimiz Neslihan Örnek ve Candaş Örnek'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün yine iklim felaketi haberleriyle başlayacağız maalesef. Ama ilki açıkçası şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde ciddi sel felaketleri yaşanıyor. Bu senenin özellikle biliyorsunuz işte yaz aylarında Avrupa'da da Almanya ve Belçika'da özellikle etkili olan büyük sel felaketleri oldu. Ardından Türkiye'de biz belki de Türkiye'de yaşanmış en büyük sel felaketlerinden birini yaşadık. Batı Karadeniz'de özellikle Bozkurt'ta ve şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde sel felaketleri devam ediyor. Bunlardan bir tanesi ve en aslında feci olanlarından biri Güney Sudan'da yaşanıyor şu anda. Güney Sudan'da böyle bir anlık bir sel felaketinden bahsetmiyoruz. Güney Sudan'da Mayıs ayında başlayan ve ülkenin kuzeyindeki özellikle birkaç eyaleti etkileyen başlıcası Unity eyaleti. Ama özellikle işte birden fazla birkaç eyaletin topraklarının önemli bir bölümü sular altında bırakan ve etkilenen kişi sayısının 835 bine çıktığı açıklanan bir felaket söz konusu. Bu yaşanan selin işte bu Nil Nehri'nin yukarı Nil kısmı çevresinde yer alan bir eyalet bunlar. Ve Güney Sudan'da bildiğiniz gibi dünyanın en genç bağımsız ülkelerinden bir tanesi. 10 yıl önce bağımsızlığını kazanmıştı ve o zamandan beri de aslında geçen seneye kadar da ciddi bir iç savaş içindeydi. Ama yaklaşık 11 milyon kişinin yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. 11 milyon kişinin yani ülkenin %10'u yaklaşık neredeyse sel felaketinden etkilenmiş bir durumda. Özellikle CNN International bu konuda geniş bir haber yapmıştı birkaç gün önce. Bu CNN'deki haberde de izledim. Hani akıl durduracak görüntüler var. Bu bir eyaletin neredeyse tamamı sular altında. Bu bölgede tipik olan saz damlı, böyle konik damları olan saz damlı ama hani evin kendisi tuğla ya da işte herhalde kerpiç. Saz damlı evler sadece damları görünecek şekilde kalmış birçok yerde ya da evin işte yarısı görünüyor. Evin içlerine giriyorlar, evlerin içlerinde hiçbir şey kalmamış, tamamen su içinde yüzüyor bütün ev. Ve çevrede göç etmeye çalışan insanlar suya böyle işte yarı bellerine kadar suda ya da dizlerine kadar suyun içerisinde yürüyorlar. Şanslı olanlar kano bulmuş, kanoya bir takım kurtardıkları eşyalarını yüklemişler ve kuru bir yer bulmaya çalışıyorlar. Yani bu görüntüler Türkiye'de basında çıktı mı çok bilmiyorum. Bir tek TRT haberin sitesinde gördüm. Birkaç gün önce yayınlanmış. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Güney Sudan'da alarm durumu ilan etti diye bir haber var. Ama gerçekten insanlar yürüyerek kanolarla kuru bölge arıyorlar ve işte bir yine CNN'in haberinde gördüğüm kadarıyla bu kuru bölgelerden birine çıkabilenler işte orada toplanıyorlar ama ortada hiçbir şey yok. UNICEF yetkilileri var, Birleşmiş Milletler yetkilileri var, onlarla konuşuyorlar. Onlar da hani hiç yiyecek falan olmadığını ellerinde işte etrafta herhangi bir hani barınacak yer herhangi bir imkan falan olmadığını söylüyorlar. Ve bu arada işin tuhaf tarafı bu sular çekilmediği gibi yani zaten şöyleymiş bu bölgeleri bu bölgelerde bir işte şey sulak dönem bir de kurak dönem oluyor ya kurak dönem aşırı kurak gidiyor. Sulak dönem ciddi şey oluyor, ağır yağış oluyor ve ardından bu yağışlar çekilmiyor kurak dönem boyunca da ve gelecek Mayıs ayında tekrar bir yağışların başlamasından endişe ediliyor ve neredeyse bu bölgelerin hani haritadan silinmek üzere olduğundan bahsediliyor. Ben hayatımda bu kadar geniş bir şeyi bir tek Pakistan sellerinde hatırlıyorum bundan 10 küsur sene önce. Bu kadar geniş bir alanı etkileyen ve bu kadar kalıcı olan bir sel felaketini. Yani bir ülke açıkçası tamamen sel sularının altında ve tabii herhalde bütün haberlerde de bunu neyse ki artık atlamıyorlar. Sebebi iklim değişikliği.
Evet, ama sözü bile edilmiyor Türkiye medyada da. Senin de söylediğin gibi. Üstelik yani ben de şimdi sen uyarınca bir daha baktım. Sudan'da korkunç durumlar gerçekten. Ama maalesef sadece Sudan'la, Güney Sudan'la kalmıyor. Yani 800 bin kişinin birden etkilenmesi olağanüstü bir facia tabii. 60 yıldaki en büyük şey deniyor. Ama Floodlist diye de bir sitede bakıldığı zaman mesela Malezya'da da muazzam görüntüler var gene. Feci yani.
Evet, Malezya'da da 40 bin kişi yerinden olmuş. Sadece bir sel felaketinde bir kişi ölmüş, 10 kişi kayıpmış. 17 Aralık'ta olan sel felaketinde bir günde 24 saatte 31 santimetre yağmur yağmış.
Evet, dünya rekorları peş peşe duruyor bu anlamda, kötü anlamda. Şeyde tekrar Afrika'ya dönecek olursak Kongo'da, Brazzaville'de
evet.
15 ölü, 9 kişi kayıp ve binlerce kişi yerinden yurdundan olmuş. Hesabını bile tutamıyorlar. Aynı
Evet.
şekilde sellerden devam ediyor. Erbil'de de, Kürdistan'da da
evet, o da geçen hafta oldu galiba.
Bıraktı.
Evet.
Yani 17 Aralık tarihli bir şey. Filipinler'de de işte Rai tayfunundan epey bahsettik. Dehşet verici görüntüler orada da var. Yani neresinden tutulacağını bilmiyoruz ama binlerce kişiyi tahliye etmek zorunda kaldılar. Felaket manzaralar var orada da. İşte böyle bir durum.
Özellikle bu Güney Sudan'ı izleyince ve okuyunca biraz neler olduğunu tabii şey aklıma geldi. Yani Güney Sudan'ın acaba iklim değişikliğine katkısı nedir diye bakayım dedim. Güney Sudan'ın nüfusu demin söylediğim gibi işte 11 milyon civarında ve tamamen genç bir nüfus tabii. Yani çoğunluğu 18 yaşın altında olan ve nüfusu hızla artan bir ülke hala. Yılda %1,5-2 bir nüfus artışı var. Çok yüksek. Bu ülkenin dünya karbondioksit emisyonlarındaki payı %0,01. Kişi başı karbondioksit emisyonu kişi başı karbondioksit emisyonu 0,3 ton. Yani dünya ortalaması 5 ton civarında olduğunu düşünürseniz, Türkiye'nin de o civarda olduğunu düşünürseniz, mesela Türkiye 5 ton, burası 0,3 ton. İşte Amerika 16 ton mesela. Yani Güney Sudan'ın iklim değişikliğine herhangi bir katkısı olmamış tarih boyunca. Şu anda da yok sayılır. Fakat ülke neredeyse sular altında kalıyor. Ve bunu şöyle düşünmek lazım. Şimdi bunlar resmen, hani hep diyoruz ya bunlar ön gösterim diye. Muhtemelen 10 yıl sonra falan, hani sıcaklıklar 1,5 dereceyi geçtiğinde, küresel ortalama sıcaklıklar, bu görüntüler böyle her gün veya sürekli hale gelecek. İşte nasıl Güney Sudan'da Mayıs'tan bu yana devam ediyorsa bu felaket, dünyanın bazı yerleri sürekli bu halde yaşayacak ve bu ülkelere Birleşmiş Milletler yardımı falan da gidemiyor hale gelecek ki şu anda da gidemiyor aslında. Ve sırf bu yüzden işte şeye dönmek için bunu hatırlattım. Sırf bu yüzden bu kayıp ve zarar mekanizmasına finansman vermek istemiyor zengin ülkeler. Çünkü bunların hepsinin iklim değişikliğinden dolayı olduğu artık bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bu bilimsel olarak kanıtlanıyor ve bunların hepsine bu Loss and Damage fonundan, kayıp ve zarar fonundan yardım etmeleri lazım ve bu yardımı yapmak istemiyorlar.
Evet.
Ve dolayısıyla bunu engelliyorlar. Yani aslında durum bu kadar açık.
Evet, ve yani rakamlar deyince çok uzak ülkelerden bize pek konu olmayan, medyaya konu olmayan ülkelerden bahsediyoruz ama yani 800 bin kişinin evinden tahliye edilmek zorunda ve sokağa, suların içinde kalması ne demek? 11 milyondu değil mi yaklaşık?
11 milyon nüfusu var, evet.
%7'sinden fazlası yani. Türkiye'nin düşünebiliyor musun %7'sinin bu hale
geldiğini? Evet, inanılır gibi değil. İşte benzer bir şeyi en son Pakistan sellerinde hatırlıyorum 2010'da. 20 milyon kişi etkilenmişti. Yani orada da ülke nüfusunun %10'u gibi bir şeydi. Yani bu da gerçekten dehşet verici.
Nefes kesici. Ama devamı da maalesef gelecek. İyi haberler veremiyoruz. Yani Yeşil Gazete'den mesela yeni bir haberi bu sabah da söz ettik ama bu vesileyle bir kez daha tekrarlayalım. Yani Himalayalarda dünyanın çatısındaki buzul erimesi son 40 yılda 10 kat %1000 ne oluyor 10 kat evet hızlanmış oluyor. Yani 40 yıla son 40 yılda önceki 700 yıla göre 10 kat daha hızlı küçülüyor buzul tabakaları. Bu bütün dünyanın sular altında kalacağını kıyı şehirlerindeki yaşayan insanların sular altında kalacağını ve bunun da öyle çok uzun bir zaman sonra olmayacağını da net olarak gösteriyor. Yani Scientific Reports'ta bir şey Leeds Üniversitesi'nden buzul bilimci. Yani dünyanın bu kısmı herkesin fark ettiğinden çok daha hızlı değişiyor ancak değişim sadece Himalayalarla değil dört bir yanında etkileri hissediliyor demiş. Yeni Zelanda, Grönland, Patagonya her tarafta eriyor buzullar ve bu çok vahim bir durumdan bahsediyoruz.
Buzul demişken aslında bu Antarktika'daki habere de çok kısa bir değinelim. O zaman bu John Vidal'in birkaç gün önce Guardian'da çıkan yazısında vardı. Doomsday Glacier diyorlar. Yani kıyamet buzulu şeydeki Batı Antarktika. Evet. Nasıl okuyoruz onu?
Thwaites diye okuyorum.
Thwaites. Thwaites buzulu çatlamış değil mi? Yani ben öyle anladım. Ya da kırılmış
evet,
mı? Ne olmuş?
Yani kırılırsa da binlerce parçaya ayrılıp ve 3 ila 5 sene içinde olabileceğini söylüyor. Ve yani en az yarım metre bütün şeylerin yükseleceğinden bahsediyorlar. Yarım metre.
Böyle bir şey olursa gerçekten çok acayip olur.
Bütün Asya'daki filan çeşitli ada ülkelerini ve Asya'daki denize kıyısı olan ülkelerde yaşayanların düşünülemeyecek bir faciayla karşıya karşıya.
Yani biz hep Larsen B'den bahsederdik. Larsen B buzul sahanlığı çok büyük, o kırılmak üzere falan. Bu onun 100 katı büyüklüğündeymiş. Yani evet. Britanya adası büyüklüğünde bir buzdağının kopma ihtimalinden bahsediyoruz. Kısaca söylemek gerekirse ve evet yani
3-5 sene içinde olmasından bahsediyor.
3-5 sene içinde diyor mu gerçekten?
Diyor.
Eyvah.
Yani gülüyorum bakma. Ama 3 ila 5 seneden bahsediliyor yani. Evet.
İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani gerçekten feci bir şey olabilir. Çünkü bunun kopmasının ardından tabii erimesi bir süre devam eder ama çok çok çok hızlı bir şekilde su baskınları, seller görülmeye başlayacak demektir.
Geri dönüşsüz bir süreç.
Geri dönüşsüz tabii. Evet.
Evet yani bu sıralarda son derece bütün yılın değerlendirmelerini bütün dünya açısından değerlendirmelerinin yapıldığı yazılar çıkıyor. Bill McKibben bir yazı çıkardı. Belki onu gelecek hafta da daha yılda nasıl geçti onları konuşuruz. İklim açısından felaket bir yıldı. Amy Goodman, Dennis Moynihan'la beraber de Democracy Now!'da yani bu son fırtınalarla, kasırgalarla beraber her yerde diyorlar artık yani Kentucky'deki tornadolardan Uganda'daki sellere kadar işte Güney Sudan'daki sellere kadar her tarafta yıkım, hayat kaybı, yıkım bahsediyor ve bu böyle devam edebilir doğal bir felaket değil. Bu insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu yani 300 mil saatte 300 mili aşan süratte fırtınalardan bahsediyorlar. Yani 300 mil nedir? 480 kilometre saatte esen. Yani böyle bir şey düşünmek bile mümkün mü bilmiyorum. 500 kilometreye yakın saatte esen bir fırtına ama olmuş Meteorologlar söylüyor yani. Böyle devam ediyor. Şimdi en ilginç şeylerden birini de Alfred McCoy tarihçi yazdı. 2 saniyede ondan bahsedeyim izninle. Yani önemli bir tarihçi, pek çok kitabı var ve yeni de bir bayağı önemli bir kitap da yayınladı. Daha okuma fırsatım olmadı ama yani şeyi söylüyor. Küresel düzenler ve felaket değişimi başlığıyla bir makale yazmıştı yeni. Yani şeyde yeni yıl günü geldiğinde 2050'de pek öyle yeni yıl kutlamaları yapılacak bir sebep olmayacak diyor. Tabii bir takım iyi şaraplarla iklim kontrolü altındaki yerlerde oturan birkaç zenginin onlar kutlamaya devam edecekler iyi şaraplarla ama insanlığın büyük çoğunluğu için tamamen sefaletin içinde muazzam bir mücadele vererek yani yiyecek bulmak, su bulmak, barınak bulmak ve güvenlikli bir yerde durabilme olanağı bulmak için bu 4 temel ihtiyacı karşılamak için umutsuz bir mücadele olacak diyor. Yani Afrika'da, Latin Amerika'da ve Güney Asya'da bütün mülteciler göreceğiz. Delik deşik teknelerle şey yapan ve öyle şeyler bilimsel araştırmalara dayanarak söylüyor ki mesela federal hükümetin Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor. Miami ve New Orleans'i o şehirleri yükselen şeylere, dalgalara terk etmek zorunda kalabilirler. 2050'den bahsediyor yani 30 yıl içinde. Ve öte yandan da işte 2021'de giderek muazzam büyüklüğe ulaşan yaban yani orman yangınlarının bütün Batı Amerika, Kuzey Amerika kıtasının batısını ve binlerce evi yok edeceğini her yaz ve giderek artan yangınlar olacağını ve artık hayatı tutan ince şeylerin ortadan kalkacağını söylüyor. Dengelerin bir daha tutturulamayacağını söylüyor. Yani bir tarafta 21. yüzyıldaki değişimler, ya orman yangınları, okyanuslardaki korkunç fırtına ve kasırgalar ve bütün sahillerin de sular seller altında kalması. Ama daha da bunun da vahameti artıracak şeyler. Mesela Arktik bölgede, Kuzey Kutbu'nda permafrostun erimesi, sürekli donmuş toprak tabakasının ve oradaki binlerce, milyonlarca yıldır fosil olarak gömülü kalanların çözülmesiyle metan fışkırması, bütün o şeye bilinen, bizim de sık sık söylediğimiz ama çok ciddi şeyleri var. Sonuçlarını bir kere daha tekrarlıyor ve sonuç olarak yani mesela şeyden bahsediyor ki ben bunu görmüş idiysem bile hatırlamıyorum. Atlamışım yani. Washington Post'ta bir analizde 2018'de dünyanın ortalama endüstri çağına göre, endüstri öncesi normlara göre 2 derecenin üzerinde sıcaklık artışına ulaştığı hotspot denen sıcak bölgeler oluşmuş. Washington Post bunu söylemiş yani. Dünyada var 2 derecenin üstüne ortalamanın çıktığı yerler diye. Bu bir facia. Ayrıca da işte Orta Doğu, bizim de Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin, Batı Avrupa'nın ve en önemlisi de işte biraz önce de söylediğim gibi Arktik bölgenin çok büyük bütün dengeleri değiştirecek bir yıkımın eşiğinde olduğunu söylüyor. Yani sıcak tarafında işin Afrika, Avustralya ve Amazonlar, yani Latin Amerika'daki, Brezilya ve Ekvador'daki filan, Bolivya'daki Amazonların çok daha büyük karbon, atmosfere karbon yayacak yangınlarla kavrulacağını ve feedback loop denen işte geri besleme mekanizmalarıyla kendini güçlendiren ve geri dönüşsüz noktalara ulaşacak büyük tropik yağmur ormanlarını yakıp bitireceğini söylüyor. Bütün bunların hepsini Horace McCoy çok etraflı son yayınlanan araştırmalara dayanarak söylüyor. Ben onlara şimdi hızla geçiyorum yani. Bunlara geçmiyorum. Ama yani bu yüzyılın sonuna gelmeden Antarktika'da biraz önce konuştuğumuz şeyle okyanus seviyelerinin 43 inç yani yaklaşık 1 metre 10 santim yükselmiş olacağını, bunun da çok büyük problem yaratacağını, pek çok milyarlarca insan için hatta, ve en kötü senaryoda National Academy of Sciences'dan gelmiş. Yani 2050'ye, bak bunu da, bu yeni bir araştırmadan bahsediyor. Ulusal Bilim Akademilerine göre, en kötü senaryoya göre 2050'de, yani bundan 30 sene sonra 50 santim ile 2100'de de 2 metre yüksekliğe ulaşacağını, yani dolayısıyla da 690 bin mil kare, ne kadar kilometre kareye çevirmedim ama Kaliforniya, devasa Kaliforniya eyaletinin 4 katı kadar bir facia, kayıp olacağı, yer toprak kaybı olacağı.
Toprak kaybı.
Yani bu da dünyanın da, dünya nüfusunun %2,5'unun tamamen sular altında kalacağı. Benim belli başlı en büyük şehirlerin, New York gibi şehirlerin de tamamen sular altında kalacağını öngören National Academies of Sciences gibi projeksiyonlara yer vermiş yani tarihçi Horace McCoy. Ve yani bu kaygılara ilaveten Nature itibarlı hakemli Nature dergisinde de 2060'ta artık karın büyük ölçüde dünyadan ortadan kalkacağı, onun yerini yağmurun alacağı, şeyde Arktik bölgede, Kuzey Kutbu'nda, bu da tabii şeyi, bundan
erimeyi arttıracak.
Evet, erimeyi tabii, buz kaybını ve deniz seviyelerinin yükselmesini ciddi şekilde artacağını, işte o da tabii bizim biraz önce sözünü ettiğimiz Thwaites buzulunun anlı, yani parçalanmasının 3 ila 5 yıl içinde olduğunu tekrarlamış. Oradan bir kere daha gözlerimi ovuşturarak bakayım. 3 ila 5 yıl içinde yeni görsel şeylerle, uydu gözlemleriyle çıkarılmış. Yani birdenbire Florida büyüklüğünde donmuş tabakanın yüzlerce buzul iceberg'e dönüşmesi ve sonunda da 50 ila 60 santimetrelik bir, sadece buradaki erimenin 50-60 santimetrelik bir deniz seviyesi yükselmesine yol açacağını, yani bir başka deyişle potansiyel olarak mahvedici feedback loop'lardan, yani geri besleme mekanizmalarının bütün atmosferde gezegenin telafi etmesini mümkün olamayacağı bir seviyeye ulaşabileceğini söylüyor. Ve işte permafrost'u biraz önce konuştuk. Yedoma diye bir şeyden bahsediyor. Yani bu metan zengini bir permafrost tabakası, özellikle de Sibirya'da yani 1 milyon kilometre kareden daha fazla bir yerde 9 metre ile 78 metre derinliğe kadar uzanan bir tabakada birdenbire erirse artık neler olabileceğini, yani şu anda Sibirya'nın %30'unu, koca Sibirya'nın %30'unu kaplayan bir bölgede metan fışkırmasından bahsediyor. Bu tabii yeni dünya düzenine de bahsederek bitiriyor yazısını, ben de bitiriyorum, özetlemeyi bitirebilirsem hemen. Yani Glasgow'da son şeyde, iklim zirvesinde pek kömürden bitirmeyelim filan derlerken, diyor ki bugün de bir haber var, %94'ü kömür şirketlerinin katiyen vaatlerini tutmuyorlarmış, kömürden vazgeçmeyeceklermiş, yeni bir araştırma Reclaim Finance'den geldi, onu da araya ekleyeyim parantezde, yani yalan söylüyorlar kömürcüler de. İşte şeyde Horace McCoy da diyor ki Çin mesela ve Hindistan'da bunu kurtaramayacaklar kendi durumlarını, diyor. Ve özellikle Çin'in de yönetimi imkansız hale gelecek. Orta Çin filan da çözüleceği için, yani kuraklık vesaire, açlıktan. Dolayısıyla 200 milyonla 1 milyar 200 milyon arasında değişen insanların 2050'ye kadar bir yer bulunması gerekiyor onlara, barınak, yiyecek, içecek ve güvenlik. Çok vahim bir durumdayız. Nasıl reformlar yapılmalı bilinmiyor ama bir kere şeyi, veto hakkının falan kaldırılması gerekiyor ve ortak insanlığın bir şeye girişmesi gerekir diyor. Dünyanın tepesinde iklim krizi başlıklı yazısında.
Evet, gerçekten çok kritik bir yazıymış. Yani bu kitap da To Govern the Globe, değil mi yeni kitabının ismi?
Evet, yeni kitabını alıp okumamız lazım.
Evet,
dünyayı yönetmek.
Yani. Yönetmek. Evet, bununla o zaman programı bağlayalım. Çıkışta da 1-2 dakika vaktimiz kaldıysa Maurice White'ı anarak çıkalım. Earth, Wind & Fire'ın kurucusu olan, yani bence dünyanın en yaratıcı, en önemli müzisyenlerinden biriydi. Maurice White yaşasaydı 80 yaşında olacaktı. 2016'da 74 yaşında ölmüştü. 19 Aralık 1941'miş doğum günü.
Evet,
şimdi biz de
erken
onu...
de gelecek haftada 2021'in bir
değerlendirmesini yapacağız. Evet. O zaman Maurice White'ı anmak için bir Earth, Wind and Fire'ın erken dönemdeki en meşhur şarkılarından birini dinleyerek Shining Star'la çıkalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.